Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Burak Şolt.
Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarını ya da ağırlıklı olarak belki Z Fold 3'ü konuşacağız. Çünkü Samsung tarafındaki en önemli telefon olmasının sebebi de şu. Aslında iki sebebi var. Birincisi S21 ailesi ortaya çıkan raporlara göre önceki nesil Galaxy S serisi kadar satmamış. İkincisi ise Samsung çeşitli sebeplerden dolayı bu sene yeni bir Note modeli piyasaya sürmeyecek. Önümüzdeki sene belki sürecek. Ortaya çıkan bazı haberler var. Note serisi bittiği gibi ama bunlar henüz Samsung tarafından doğrulanan bilgiler değil. Samsung başta çip krizi olmak üzere farklı sebeplerden dolayı bu sene yeni bir Note modeli piyasaya sürmeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla Samsung'un 2021'in kalan dönemi için piyasaya sürmüş olduğu en kudretli, en özel, en belki karizmatik, en belki teknolojik diyebileceğimiz telefon yeni katlanabilir ürün ailesi, özellikle Z Fold 3. En iyi telefon mu? Bu tartışılabilir. Çünkü her özelliği örneğin S21 Ultra'dan iyi görünen bir telefon değil ama hem performans tarafında bazı avantajları var hem de yepyeni bir teknolojiyi de aslında bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bunları topyekun tepeden tırnağa konuşmaya çalışacağız. Zaten Donanım Haber tarafındaki canlı yayında Burak da vardı. Çeviri sürecinde de Burak tüm yayını baştan sona takip ettim. Burak ne diyorsun? Sen ilk izlenim seviyesinde Z Fold 3'ü nasıl buldun? Z Fold 1, Fold 2 ile kıyaslandığı zaman ya da yeni bir üst seviye amiral gemisi telefon olarak düşündüğün zaman senin böyle dikkatini çeken, hani biraz daha böyle yorumlu konuşalım. Çünkü zaten telefonla ilgili her yerde videolar çıktı. Genel şablonu biliyoruz ama mesela hangi açılardan beğendin? Hangi açılardan ya bu bir öncekinin aynısı, daha iyi olabilir dediğin noktalar var?
Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Canlı yayını baştan sona çevirdik, anlattık insanlara ama aklımda sürekli şöyle bir düşünce vardı. Acaba Samsung şu bütün yılını, belki de 1,5 yılı, belki de 2 yılı sadece bu telefonları geliştirmek için mi harcadı? Fikri aklımda canlandı. Çünkü yeni bir Note serisini bu sene görme işimiz acaba bütün emeğin, bütün mühendislerin bu cihazlar üzerine çalışmasından kaynaklı olduğunu mu sorusunu aklına getirdi açıkçası bende. Dolayısıyla o noktada biraz üzüldüm. Çünkü ben Note serisi telefonları seven birisiyim. Hani özellikle kullanıyor muyum günlük hayatım içerisinde? Kalem kullanan birisi olmadığım için, telefonda kalem ihtiyacım olmadığı için hayır, kullanmadım. Ama orada artık bana şey geliyor. Yani yeni bir Note serisi telefonu çıkmayacağını mesela ben düşünüyorum abi. Şöyle ki S21 Ultra 5G ile beraber bir aksesuar vardı. Takip edenler mutlaka kaçırmamıştır o aksesuarı. Artık kalemi S21 Ultra'ya aksesuarla beraber ekleyebiliyorsunuz.
Aksesuar dediğin kılıf, adını koyalım.
Evet. Tabii bildiğin kılıf, sadece onun için içinde bir yeri var kılıfın içinde. Dolayısıyla yani belki de artık kalem ihtiyacı olan kullanıcıları Note serisi altında yeni bir telefonla doyurmaktansa, ya isteyenler aslında şu kılıfı alsalar bu telefon aslında bir Note serisi telefon haline dönüşebiliyor şeklinde bir yol mu izleyecekler? Ben de bu fikir uyandı.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kalemi içine takamadığın sürece ben o telefonu Note demem.
Öyle mi diyorsun
yani
abi?
Çünkü tabii yani şimdi kalem desteğine sahip olan gerek telefon, gerek tablet, gerek dizüstü bilgisayar, gerek ikisi bir arada cihazları gördük. Alayında kalemi bir yerine iliştiriyordun.
Evet.
Ama Note'un en güzel tarafı kalemin aslında gövdenin bir parçası olması. Kullanmadığın zaman telefon içerisine takabiliyor olmandı. Çünkü bu hem ergonomi sağlıyordu. Çünkü kalem için bir yer aramak, bir kılıf aramak zorunda kalmıyordun. Hem aynı zamanda cihazın, aksesuarın güvenliğini sağlıyordu. Hem de bence estetik anlamda da ortaya daha güzel bir görüntü çıkıyordu. Yani kalemin yanına mıknatıslı olsa bile hoş bir görüntü değil bakıldığı zaman. Bu açıdan belki ilerleyen dönemler için Samsung'un böyle bir planı olabilir. Samsung belki 2 sene sonrasından itibaren tüm telefonları katlanabilir yapma çabasında. Dolayısıyla belki katlanabilir Note'la göreceğiz ama bu telefon Note'un yerini bu haliyle alır mı dersen almaz, almamalı da. Çünkü evet, sonucunda 4096 basınç hassasiyetine sahip olan çok iyi bir kalem yapıp bu telefonları da kalemle kullanılabilir hale getirebilirsin. Ama Note sadece kalem desteği mi demek, yoksa kalemin telefonun doğasının parçası olduğu bir ekosistem mi demek, ona bakmak gerekiyor. Bu bağlamda Samsung'un çabasını görüyoruz. Kalemi farklı modellere getirmeye çalışıyor. S21 Ultra'da zaten dediğin gibi vardı. Şimdi benzer bir yaklaşımda bu telefonda da var. Bu telefonla birlikte yeni bir kalem geliştirmişler. Daha doğrusu birden fazla kalem var ama Pro sınıfı olan kalemde hem S Pen modu var hem de Fold modu var. Yani S Pen modunda belki katlanmayan telefonlar Fold modunda da bu cihaz için kullanabilme durumu var. Özel bir geliştirme yapılmış. Tablet sınıfı boyuta sahip bir kalem yapmışlar hatta. Ama hani mutlaka içine takılabilmeli diye düşünüyorum. Zaten bu telefona baktığınız zaman katladığında katlanma noktasında menteş sisteminde oradan bir boşluk kalıyor.
Evet.
Oraya aslında 2 milim daha kenara kaydırıp içerisine kalemi takabilsen çiçek gibi olacak yani.
Yani bilemiyorum, ben de öyle bir his canlandı. Hele en son işte şu anda mesela şu tuttuğum kalem Tab S7 Plus'ın kalemi. Bu kalemle ben hem tableti kontrol edebiliyorum hem de S1 Ultra'da bir şeyler yapmak istediğim zaman yine burada da aynı şekilde kalem çalışıyor. O yüzden bana sanki hani Samsung'un kaleme bakışı değişmiş gibi geliyor. Yani not kullanıcılarının ne kadarlık bir kısmının acaba kalemi gerçekten kullandığı, ne kadar kullanıcının ilk gün sadece birkaç tane çizim veya boyama yapıp onu takıp orada unuttuğu şeklinde istatistikleri artık daha rasyonel bir şekilde ele aldığı fikri benim aklımda canlanıyor son zamanlarda.
Ben şöyle söyleyeyim. Kalemi kullanan, sıkı kullanan çok seviyor ve çok kullanıyor. Notta inanılmaz notlar alan kullanıcılar biliyorum. Hı hı. Evet, tabii ki tabletle kıyaslandığı zaman telefonun ekranı daha küçük olduğu için yazı yazabileceğim ve çizim yapabileceğim yüzey alanı zaten daha kompakt, daha minyatür. Ama kalem konusu bence Samsung'un her zaman, her daim önde olduğu avantajlı konulardan bir tanesi. Akıllı telefonlar için söylüyorum bunu. Fold 3'e bakıldığı zaman da evet, sonucunda not gibi kalem tam anlamıyla yekpare bir tasarımın parçası değil. Telefonun içerisine entegre olmuyor belki ama Z Fold 3 bence kalemle birlikte tam bir etkinlik cihazına dönüşmüş. Çünkü Samsung sadece kalem desteği getirmekle kalmamış. Telefonun arayüzünde kalemin daha kullanışlı olabileceği yazılım seviyesinde bir takım dokunuşlar yapmış. Bu açıdan bakıldığında örneğin tam kapatmadan, yani dik ekranın yarısını dik pozisyona getirip masanın üzerine koyduğun zaman üst tarafta kalan ekranda bir Zoom toplantısındaki konuşmacıyı dinleyip ekranın alt kısmında da kalemle konuşma esnasında notlar alabiliyorsun gibi bir takım yenilikçi yaklaşımları var. Evet. Bu bağlamda zaten açtığın zaman da ekran 7.6'lık bir tablet ekranına dönüştüğü için cihaz tam anlamıyla bence bir üretkenlik cihazı olmuş diyebilirim. Kalemin başka fonksiyonları da var bu arada. Yani çok amaçlı bir kalem, onu söyleyebilirim. Bu açıdan güzel olmuş. Dediğim gibi eksikliği kalemin bir kılıfla kullanılabilmesi. İlla o kılıf almak zorunda değilsiniz tabii ki ama hani kalem sürekli telefonun yanında olsun, telefonum da güvende olsun, kalemi de kaybetme riskim var, kaybolmasını istiyorum diyorsanız eğer Samsung'un üretmiş olduğu çözüm bu. Ama kalem çok güzel çalışıyor. Samsung'un zaten S Pen entegrasyonda yapmış olduğu yazılımsal özelliklerin tamamı zaten bu telefonda da var. Ekstra bir takım yenilikler de var. Not almak, çizim yapmak, kalemle arayüzü kontrol etmek gibi konularda gerçekten üretkenliğin çok daha hissedilir olduğu bir cihaz çıkmış. Hani Z Fold 3 için çok çok beğendiğim böyle 3 tane madde say dersen birisi üretkenlik olur. Cihaz gerçekten üretkenliğe dönük, onu teşvik eden yeteneklere sahip. O açıdan benim çok beğenimi kazandım. Bir başka bence önemli özellik şu: katlanabilir cihazlar daha kırılgan cihazlar. Kırılganlıktan kastım illaki camı kırılsın gibi düşünmeyelim. Yani içerisinde çok fazla parça ve bileşen olduğu için sadece menteşe sisteminde bile, yani katlanabilir kısımda bile aslında yüzlerce hareketli parça bulunuyor. Bunlar düşme ve ya da belki çevresel başka koşullara karşı daha zayıf unsurlar olabiliyorlar yeri geldiği zaman, ki Samsung onun farkında olduğu için bu jenerasyonda telefona muazzam bir koruma kalkanı oluşturmuş.
Evet.
Mesela IP68 sertifikası ile geliyor ki bu katlanabilir telefonlarda dünyada bir ilk anlamına geliyor. IP68 IP68 değil. IP68, IP68'in suya karşı olan mukavemet kısmını getiriyor. Ama toza, yani fiziksel parçalara karşı olan, materyallere karşı olan koruma kısmına garanti vermiyor. Onun test edilmediğini söylüyor. Samsung'a zaten suya karşı dayanıklı, suya karşı mukavemetli bir telefon gibi anlatıyor. Bu bence çok kıymetli bir gelişme. Çünkü dediğim gibi zaten dünyada bir ilk anlamına geliyor. Bunun dışında keza bakıldığı zaman hem ön hem de arka ekranı zaten Gorilla Glass Victus var. Hatta kameralarda da Gorilla Glass DX kullanılmış. Bu hem kameradaki optik sistemin dış darbelere karşı, dış müdahaleye karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Hem de bir takım optik avantajlar da sağlıyor. Işığın daha iyi toplanabilmesi anlamında. En sevdiğim özelliklerden birisi mesela benim bu oldu. Artık telefonun selefi olan Z Fold 2 ile kıyaslandığı zaman çok daha dayanıklı olması.
Zaten bir de şöyle bir kafa değişikliği de olmuş belli ki Samsung'un mühendis takımında, ekibinde. Artık bu cihazı iki gövde ve bir menteşe olarak iki ayrı parça olarak düşünerek geliştirmeye başladı. Birazcık daha kutunun dışından baktık şeklinde zaten konuşmalarında bunu özellikle geçirdiler. Mesela bu digitizer, yani kalemi kullanılması için gerekli panel, dijitalleştirici içinde.
Yani oradan.
Şimdi mesela artık hani şey dediler ya, önce biz bir bütün parça yapmayı düşündük bunu. Sonra esneyebilsin. Katlandı, açıldı, katlandı, açıldı. Bu malzeme bozuldu. Ya ne yapsak, ne etsek diye düşünürken artık biraz kutunun dışında düşünmeyi planladık ve hani bunu iki ayrı parça dediğin gibi olarak planladık ve aradaki doldurmayı da, sonuçta iki tane ayrı parçaysa bu sefer kalemin işlemeyeceği düz bir ortada çizgi oluşacak. Bunu ne yapacağız? Bunu da yapay zeka ile beraber, farklı bir işlemci ile beraber, bir yazılımla beraber dolduracağız. Yani tahmin üzerine işliyor ve orada tabii gösterilen görseller ne kadar doğrudur bilemeyiz ama orada ortadaki çizginin doldurulduğunu, yani bir önceki ekranda başlayan çizgiyle bir sonraki ekrandan sonra devam edecek çizginin ortasını doldurabilecek bir teknik geliştirmişler. Yani birazcık kafa olarak bu cihazı geliştirirken değişim göstermeleri benim en çok hoşuma gitti ve hani diyorum ya, belki de 1-1,5 sene şu iki telefon için, Fold 3 ve Flip 3 için vakit harcamaları artık bana şey gibi geliyor. Ben hala diyorum ki ya acaba Note gerçekten bitiyor mu? Katlanabilir telefonlara tamamen artık hem vakit olarak yatırım hem maddi olarak yatırım buraya mı gidecek fikirlerini bende oluşturacak bir mühendislik kafası işin içine girdiğini düşünüyorum.
Yani Note umarım bitmez. Hani Note 20 Ultra geldiği zaman eleştirdik. Exynos platformunu kullanması, niye Snapdragon da Türkiye'de gelmiyor gibisinden. Hani işin teknik taraftaki performans analizini zaten defalarca yaptık, yapıyoruz, konuşuyoruz ama mesela Note 20 Ultra benim akıllı telefon dünyasında herhalde son birkaç yılda gördüğüm en güzel tasarımlardan bir tanesiydi. Özellikle ön tasarım itibariyle. Çünkü ben daha dikdörtgen formuna yakın olan, daha köşeli hatlar olan telefon tasarımlarını daha çekici bulanlardan bir tanesiyim. O anlamda çok ayrıca bir yeri vardı. Bu arada dayanıklılıktan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Bu telefonun metal kullanılan kısımlarında Armor Alüminyum denilen standart bir telefon, daha doğrusu telefonlarda kullanılan alışılagelmiş alüminyumla kıyaslandığı zaman %10 civarında daha güçlü olan askeri standartlarda bir alüminyum kullanılıyor. Yani Samsung bu telefonu dayanıklı kılmak, daha güçlü, dış müdahalelere karşı daha güçlü yapabilmek adına elinden gelen her şeyi koymuş. Bu çok net görülüyor.
Şeyde işte, lafını bölüyorum abi, orayı atlamadan geçmeyelim, sonrasında aklımıza gelmez belki. Menteşe kısmında da hani orada da artık değişik bir düşünüş, değişik bir kafa dedim ya. Hani şeyden vazgeçmişler. Ya bu menteşe öyle ya da böyle suyun içerisine daldığında su alacak içine. Bunu engellememizin bir yolu yok. Hareketli parça, sürekli bir kısım açılıyor, bir kısım kapanıyor. Ya bunun içerisine su girmesini göz önüne alalım. Karşımıza alalım bu sorunu. Ama ne yapalım? İçeride korozyona karşı dayanıklı malzemeler kullanalım ve ekranların, panellerin birleştiği noktadaki şeritleri de kauçuk malzemelerle etraflarını kapayalım ki içeride bir kısa devre söz konusu olmasın. Yani bu da dayanıklılık konusunda artık hani bir şeylerin üstesinden gelmektense ya yeni bir şey yapalım. Yeni bir şey düşünelim. Kutunun dışında düşünelim fikrini destekleyen şeylerden biriydi benim için.
Ya dedim, yani aynı yere varıyoruz aslında. Telefonu daha dayanıklı kılmak adına gerçekten muazzam bir kafa yorulmuş.
Evet.
Samsung'u buradan bu açıdan tebrik ediyorum. Çünkü önceki nesillere göre gerçekten ihtiyaç noktası iyi belirlenmiş kriterlerden bir tanesiydi bu bence. Bunun dışında ekran tarafı önemli. Ekran tarafını tabii iki perspektifte değerlendirmek gerekiyor. Bir dış ekran, bir de iç ekran. Önce dış ekranla başlayalım aslında, çünkü kağıt üzerinde teknik verilere bakıldığı zaman en büyük güncelleme orada görünüyor. 6.2 inç boyutunda 832x2268 piksellik bir ekran var ama geçen jenerasyondan farklı olarak Dynamic AMOLED 2X panel kullanıyor ve 120 Hz desteğine sahip. Z Fold 2 ile böyle değildi ama Samsung artık ekranın deneyim anlamında, hız ve performans deneyimi anlamında iç ve dış ekranı birbirine mümkün olduğu kadar yaklaştırma gayreti sonuç vermiş gibi görünüyor. Çünkü iç ekranı 120 Hz, dış ekranı 120 Hz ve ikisi de Dynamic AMOLED 2X panel kullanıyor. Zaten içerideki
tuhaf
ekran
oluyor. Şöyle bir tuhaflık oluyor. 60 Hz ve 120 Hz arasındaki farkı idrak eden ve bunu canlı bir şekilde görmüş olan arkadaşlar bir daha 120'den 60 Hz'e düşmek istemiyorlar. Ama o telefonda her an o değişimle karşı karşıyasınız. Dışarıda 60, zaten içeride 120.
Zaten şöyle bir durum var. Yani bu özellikle 120 Hz, 144 Hz ya da 60 Hz bu anlatılabilecek bir yani konu değil.
Evet, evet.
Denemeden anlaşılması imkansız. Ben burada ne kadar iyi olduğunu anlatırsam anlatayım, onu kullanmadan, onu hissetmeden yorumlama ve kesin kanaat getirmek imkansız yakın ama ekran yani görüntüleme anlamında bu telefondaki en büyük güncelleme özellikle dış ekran tarafında karşımıza çıkıyor. Çünkü iç ekrana bakıldığı zaman teknik veri anlamında çok fundamental, çok böyle marjinal bir değişim yok. Yine 7.6 inç boyutunda yine 1768x2208 piksellik bir ekran var. Dinamik AMOLED 2X 120Hz, CD-ROM Plus gibi özellikleri var ama tabi burada şöyle bir konu var. Evet, yani 1200 nite kadar da çıkıyor. Samsung zaten seviye telefonlarında yüksek parlaklığa çıkabilen ekranlar kullanıyor. Hı hı. Alanında hani en iyi ekranları kullanan üst seviye Samsung telefonlar sonucunda bunlar. Deneyim anlamında bakıldığı zaman. Ama şu var, şimdi şu soru düşünülebilir ister istemez. Ya sonucunda bu çok önemli bir ürün dedik. Hı-hı. Madem Note serisi de çıkmayacak, üzerindeki misyon da fazla, beklenti de yüksek. Niye geçen senenin ekranıyla teknik veri anlamda çok böyle radikal bir değişim yok sorusu akıllara gelebilir. Orada tabii asıl önemli kriter şu, Z Fold 3'ün en büyük yeniliği aslında ekranla ilişkili bir yenilik. Hı-hı. Ekran altında gizlenmiş olan kamera, ön kamera. Daha doğrusu ön kamera değil mi? Bu telefonun başka bir ön kamerası daha var. Ekran altında gizlenmiş olan, panelin altına konuşlandırılmış olan kamera deneyimi. Benim kanaatimce Samsung bu teknolojiyi aslında Z Fold 2'de de kullandığı ekran üzerine çalışmaya başladı. Ya da belki en olgun halini o sistemde gerçekleştirebildiği için, finalize edebildiği için böylesine bir yeniliği sunabilmek adına zaten Z Fold 2'nin de ekranın çok iyi olduğunu düşünerek bu yolda ilerlemiş olabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok çünkü zaten Z Fold 2'nin ekranı da çok iyiydi. Z Fold 3'ün ekranı da gerçekten çok iyi. Belli bir süre, kısa bir süre için en azından kısa derken de birkaç saatlik deneme şansı yakalamış birisi olarak ekran deneyimi gerçekten keyifli. Ha şeyi konuşuruz. Ekranda katlama izi çıkıyor mu? Katlama izi hissediliyor mu? O işin bir başka boyutu. Ama görsel kalite anlamında yani görüntünün oluşturulma kalitesi anlamında gerçekten çok iyi bir ekran olduğunu söyleyebilirim.
Orada şöyle araya gireyim abi. Yani Samsung'un ilginç bir şekilde lansmanda da kendisi birebir söylemediği bir olay var. Biz haber siteleri üzerinden, çeşitli kaynaklar üzerinden buna ulaşmış olduk. Sitemizde de bir habere yayınlandı. Bu ekran aslında Eco OLED ekran olarak geçiyor. Ama Samsung bunu lansmanda da, yani çünkü ben şöyle oldum bir an. Bu haberi gördükten sonra ya ben bu lansmanı çevirdim. Acaba ben çevirirken o akış esnasında kaydı gitti mi? Ben mi hatırlayamadım? Çünkü çeviri esnasında gerçekten arkadaşlar bir süreden sonra beynin insanıyor. Bir saati geçtikten sonra aslında bir saat yapıldı simülatörüne çerçeve. Ondan sonrasında artık bir şeyleri idrak edemiyor olabilirsiniz. Ya dedim bu arada mı kaçtı bu? Tekrar izledim yok ama şöyle bir kaynak var. Samsung kendi söylememiş olsa da. Eco OLED denilen bir ekran. Bu ekranın en büyük özelliği şu. Normalde 3 katmanlı polarize fitilinde bulunduğu OLED ekran artık 2 katmana düşürülmüş. Ve burada belirtilen değerler şöyleydi. %30 civarı ekran daha parlak ve %25 civarı daha az enerji tüketiyor şeklinde. Ama Samsung tarafında lansmanda nedense bu konu belki de bir gerçekliği yok. Gerçekten onu ben netleştirmiş değilim. Araştırmalarım sonucunda bu haberleri görüyorum ama Samsung'un kendi içerisinde bir belgeye dökümüne henüz ulaşamadım. Böyle bir durum söz konusu. Yani ekranda aslında radikal bir değişiklik olabilir ama Samsung tarafında teyidi yok şu an için. En azından haberlerden gördüğüm kadarıyla.
Yani şöyle ekran tarafında tabii bazı şeylerin ne kadar katkı sağladığını anlamak için kullanmak ve test etmek gerekiyor. Sonucunda başındaki Eco'dan anlaşılabildiği üzere bu temelde iki amaca hizmet eder. Bunlardan birincisi ekranın enerji tasarrufunu ya da güç kullanım verimliliğini arttırmak. İkincisi ise aslında ekranın maliyetlerini düşürmek adına bir yaklaşım olabilir. Ama burada tabii en önemli kriter bence yine aynı yere geliyoruz. Ekran altı kamera sistemi çünkü böyle söylerken çok kolay. Ekranın altına, panelin altına kamera koymuşlar.
Evet.
Kulağa son derece basit gibi geliyor ama mühendislik anlamına bakıldığı zaman çok karmaşık ve zor bir konu. Çünkü bir panelin altına kamera sensörü koyuyorsunuz. Kameranın işlevselliği kazanabilmesi için ışık alması gerekiyor ama üzerine bir panel var. Dolayısıyla o paneli transparan hale getirmeniz gerekiyor. Onu transparan yani ışık geçirgen versiyonu ya da ışık geçirebilen bir hale getirebilmek için de panelin o kısmındaki piksellerini yeniden organize etmeniz gerekiyor. Orada ışığın kırılmasını engellemeniz gerekiyor. Bunların hepsi zor görevler. Aynı zamanda materyal mühendisi yapmanız gerekiyor orada.
Evet.
Ve topyekun ekranın da genel deneyimini bozmamanız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman ben kullanırken şunu gördüm. Tabii bu teknolojiyi kullanan 2-3 marka daha var. Zaten başlıktan ZTE oldu. Axon serisinin bazı telefonlarında 2-3 jenerasyondur ekran altı kamerayı kullanıyor. Bir de Xiaomi'nin Mi Mix 4'ü var yeni çıkan. Şimdi Samsung'un orada verdiği deneyim en iyisi mi? Diğerlerini kullanmadık ama diğerlerinin videolarına bakıldığı zaman Xiaomi ile kıyaslandığında Samsung'un ekran altı kamerası daha görünür gibi duruyor. Ben kullanırken de onu gördüm. Zaten ışık düştüğü zaman ya da parlak renge sahip olan bir içerik görüntülendiği zaman oradaki özelleştirilmiş piksel dizilimini hissediyorsunuz. Her zaman hissediyor musunuz? Her zaman değil. Yani hayatın doğal akışı içerisinde, yani o seri kullanım, gündelik olarak mesela hemen Instagram'da bir şeylere bakayım, YouTube'da o videodan bu videoyu atlayayım, oyunda oradan buraya geçeyim. Yani o telefonun kendi kullanım akışı doğası içerisinde onu her zaman görmezsiniz. Bazen görünebilir. Görmek istediğiniz zaman zaten
Evet
görüyorsunuz.
evet.
Kendini belli ediyor çünkü.
Ben özellikle yani aslında Samsung'un da birkaç videosu üzerinde sonra farklı basın mecralarında gördüğüm videolarda telefonun yani bakış açısını daha doğrusu değiştirdiğinizde telefonu açılandırdığınızda daha görünebilir hale geliyor. Ama yani şey olayını ekranda koskoca bir siyah delik olmasındansa piksel miktarı birazcık daha düşük ama yine ekran olabilen bir parça görebilmek daha mantıklı gibi geliyor, daha kabul edilebilir gibi geliyor.
Öyle. Ben sana kendi deneyimimi şöyle anlatayım. Beni rahatsız etti mi dersen beni rahatsız etmedim. Ha, daha iyi olabilir miydi dersen daha iyi olabilirdi. O da bir gerçek. Şimdi de tabii sonuçta ön kameradan bahsediyoruz. 7.6 inç bir ekran olduğu için zaten ekranın sağ üst tarafında bir yere konuşlandığı için o kısım. Zaten dediğim gibi yani koca ekranda mutlaka ve mutlaka zaten yoğunlaşıyorsun bir yere. Bir de
Evet.
telefonun o kendi hızlı kullanım süreci içerisinde çoğunlukla görmeyebilirsin o tarafı.
Evet.
Ama şu var dediğim gibi yani orada bir başka kriter devreye giriyor. O da ekran altındaki izlenmiş olan kameranın görsel kalitesi. Orada şunu söyleyebilirim. Kameranın görsel kalitesi tabii ki standart bir ön kamera deneyimi sunacak kadar yetenekli ve başarılı değil. Görüntü farkını hissediyorsun. Çünkü her ne kadar bu konuda özel çalışma yapılmış olursa olsun bir donanımın altına yerleştirilmiş olan bir kameradan bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla herhangi bir standart ön kamera gibi ışık alma, hassasiyetim aynı oranla değil mesela. Ha, Samsung'un burada güzel tarafı şu. 4 megapiksellik ekran altı kameranın dışında telefonu katladığın zaman dış taraftaki ikinci ekranın zaten kendine ait bir başka ön kamerası daha var. 10 megapiksellik. O çok iyi çekiyor zaten. Yani
Evet.
hani eğer hani iyi selfie çekeyim dersen zaten telefonda ikinci ön kamera olarak kullanabileceğin ikinci bir kamera daha var.
Ana kamera var babalar gibi.
Ön kameranın anası var zaten bir de yani. Hani
Evet,
sonuçta
evet.
iki tane ön kamera olmuş oluyor aslında. Bir dış ekranın ön kamerası, bir de iç ekranın ön kamerası gibi. Burada herhangi bir sorun yok. Kamera demişken diğer kameralardan da kısaca bahsedelim aslında. Telefon arka tarafına bakıldığı zaman üçlü bir kamera sistemi var. Kameraların tamamı 12 megapiksel. Bu ne anlama geliyor? Ya 48 megapikselin altında kaldığını düşündüğümüz zaman herhangi bir kamerası 8K video kaydı gerçekleştiremiyor. Onu peşinden söyleyelim. Yani S21 Ultra ile kıyaslandığı zaman kamera paketi Samsung'un
Evet.
en iyi kamera paketi değil. Bunu peşinden bilmek gerekiyor.
Yani bilmiyorum şu paketi toptan taşımalarının önündeki engel tabii ki maliyet değildi diye düşünüyorum. Çünkü bu
Ya şimdi
telefon
22 bin, Türkiye fiyatı 22 bin lira olan yurt dışı fiyatı 1800 dolar bulan bir telefonda herhalde kamera sensöründen çünkü sonuçta bu 10 milyon tane üretilecek bir telefon da değil.
Evet.
Hani 10 milyon tane telefon ürettiğiniz zaman sensörden doğacak 1 dolar farkı hesaplayabilirsiniz. Çünkü 10 milyonda 10 milyon dolar yapar bu. Buradaki yaklaşım bence biraz daha farklı. Sanırım kategorize, yani sınıflandırma ile ilgili bir durum var. Yani Samsung için katlanabilir telefon en iyi selfie telefonu ya da en iyi kamera telefonu gibi görünmüyor şu aşamada.
Evet.
Samsung için katlanabilir telefon, katlanabilir telefon. Yani
Ayrı
magnete
ayrı.
dönüşebilen çiftlik bir cihaz.
Evet, yani ayrı bir yer ve kategori biçmesi de bir yandan bu sefer diyorsun ki o zaman yine S serisi telefonlar Note'la beraber S zaten serisi devam edecek de Note serisi de o zaman demek ki kamera anlamında çünkü herkesin yarışı, herkesin mücadelesi orada. En iyi kameraya sahip olmak belki de şu anda bir telefonda en önemli şey. Ama demek ki Samsung için katlanabilir telefon, katlanabilir telefon. Kamera mücadelesindeki bir oyuncu değil.
Yani çünkü bak kameralara bakıyorum şu an tekrar. 3'ü de 12 megapiksel. Ana kamerada tamam. Yani ana kamerada ve telefoto kamerada OIS var. OIS'ler işte 2x optik zoom yapabiliyor. Ya paket olarak bakıldığı zaman ben aynı kameraları denedim. İyi bir kamerası var bu arada. Kamera sistemi güzel, başarılı ama Samsung'un en iyisi değil. Ya da
Evet.
akıllı telefon dünyasındaki en iyi kamera sistemlerinden birisi değil bu. Samsung'da da daha iyisi var. Rekabet çerçevesinde bazı firmaların Amiga gemisi telefonlarında da daha iyi kamera paketi var. Ama Samsung Z Fold 3'te de asıl konsantrasyonu diyor ki bak arkadaş ben böyle bir cihaz yaptım. Hibrit bir cihaz. Hem çok iyi bir telefon hem de çok iyi bir tablet. Açtığın zaman tablet oluyor ya 7.6 inç ekrandan bahsediyoruz. Yani 5 sene öncesine kadar 7 inç tablet diye satılıyordu.
Evet.
Şimdi bunda 7.6 inç var. Tamam şimdi telefon ekranları 7 inçe geldi. 6.8, 6.9'larda geziyoruz. Ama sonucunda yani iPad mini var bugün hala satın, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Biraz daha büyük ekran boyutuna sahip olan, bu açıdan kıymetli. Yani böyle bir fark oluşabilir. Note serisiyle devam edecekse eğer. Mesela Samsung'un şu an AMD'de işbirliği çerçevesinde yeni Exynos platformlarında AMD'nin grafik işlemci teknolojisini kullanacağını biliyoruz. Koy Z Fold 4'ün içerisine deki taşınabilir oyun konsolu. AMD evet. Radeon grafik teknolojisi, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani böyle özelleşti. Şimdi bak 7.6 inç olduğu zaman ekran büyüdü, yani görsel deneyim zenginleştiği için bunu biraz daha farklılaştırıp biraz daha bir alengirli, yanarlı dönerli hale getirip özelleştirilmiş donanımla birlikte bir oyun konsolu da yapabiliriz. Bir mobil oyun konsoluna da dönüştürebiliriz.
Neden olmasın hem de? Yani böyle bir imkan varken, katlanabilir telefonlar konusunda artık belki de en deneyimli üretici senken bunu
Samsung sözünü kestim. Samsung bu teknolojiye en fazla sahiplenen firma.
Evet.
Samsung bu teknolojiyle ilgili iki temel misyonu da çabalayan bir firma. Yani istersen bir amiral gemisi gibi büyüklüğe sahip olan telefonu tablete dönüştürüyorsun. İstersen bir amiral gemisi boyutundaki telefonu katlayıp gömlek cebine koyuyorsun.
Evet.
Şu an aynı anda ikisini birden yapan başka bir firma yok. Zaten pek çok rakibinden farklı olarak Xiaomi teknolojiyi de geliştiren, daha doğrusu Samsung teknolojiyi de geliştiren bir firma. Ya katlanabilir paneli üretiyor Samsung.
Evet.
Xiaomi ya da Huawei bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Paneli bir firmadan alıyor. Samsung'dan ya da Boya'dan alıyor. Hı-hı. Burada istisnai bir TCL var, TCL. Kendi panelini üretiyor. Katlanabilir, hatta kıvrılabilir telefonları da var ama ticari bir ürün olarak yok. Bir de ya tam olarak panelci mi olsam, telefoncu mu olsam diye tam ayrım yapamamış Royole diye bir firma var. Ben onların katlanabilir telefonlarını görmüştüm ama onların biraz daha istisnai pozisyonu var. Hani o açıdan da Samsung'un gerçekten ayrı bir pozisyonu var. Çünkü katlanabilir konusunda ısrar ediyor. Sektörü bu yönde ittiriyor. Yapılan araştırmalarda bu pazarın 10 kat büyüyeceğini gösteriyor ve farklı modelleri piyasaya sürerek kanaat önderim, teknoloji lideri gibi hareket etmeye çalışıyor söz konusu katlanabilir olduğu zaman.
Yani orada belki de daha çok insanlara bu katlanabilir telefon akımını, trendini diyeyim, benimsetebilecek telefon Flip 3 olabilir belki, ama orada da çok ciddi bir sıkıntı görüyorum ben. Batarya ile alakalı zaten daha kağıt üstünden bir şey yüzüm asıldı. Yani zaten bir önceki telefonda da öyleydi de 3300 mAh batarya. Şimdi yine 120 Hz ekran diyorsun. İşte yine Snapdragon 888 diyorsun. Dop dolu bir telefon var. Dop dolu telefonun listenin sonunda 3300 mAh batarya diyorsun. Yani gerçekten yüzüm düştü. Yani tamam biliyorduk böyle olacağı belliydi. O boyutta katlanan bir telefonda bataryayı katlamak diye bir şey henüz söz konusu değil. İki ayrı batarya modülünden, belki de tek batarya modülünden, ki ben öyle çıkarım yapıyorum. 3300 mAh batarya belki de tek modülün içerisinde var. Böyle olunca benimsetebilecek telefon bu, ama benimsetmeye henüz kullanım süresi anlamında çok müsait değil gibi gözüküyor.
Yani şöyle, ben Flip 3'ü Z Fold 3'ten daha heyecan verici buldum. Hı hı. Z Fold 3 teknolojik anlamda kullanacağım cihaz.
Evet.
Ama Flip 3 daha fazla tavsiye edeceğim cihaz olabilir. Çünkü tasarım anlamında gerçekten çok havalı bir görüntüsü var.
Çok tatlı, inanılmaz tatlı bir görünümü var.
Pek çok kişi için zaten açtığınız zaman büyük bir ekranı var. Kapattığınız zaman da harbiden şortun cebine, gömleğin cebine sığabilecek bir yapısı var. Hı hı. Şimdi bu tasarımda dış ekranı bayağı büyütmüşler. Daha işlevsel bir hale getirmişler. Yepyeni renk seçenekleri var.
Evet.
Yani gerçekten hani Samsung'un 2021'deki topyekun bakıldığı zaman, yani böyle en heyecan verici telefonlarında bir sıralama yap dersen eğer, ben Flip 3 birinci olmak için gerçekten kafa karıştıran telefonlardan birisi olur. Bu açıdan gerçekten benim de çok heyecanlandım. Beğendiğim bir telefon oldum. Pil kapasitesi anlamında haklısın. Samsung orayı şöyle tolere edebilirdi ama muhtemelen Note 7 döneminden gelen o kronik paranoyak hal ve tutumdan kaynaklı olarak bunu yapmıyorlar ısrarla. O da şu hızlı şarj sistemleri. Hı hı. Yani Z Fold 2 bugün, Z Fold 3 bugün $1800, işte Türkiye'de 22 bin liralara satılan bir telefon. 4400 mAh kapasiteli bataryası var. Hızlı şarj ile sunduğu sistem 25 watt.
Evet. Orada kaldılar. Yani ve yani, şey de var zaten kutudan, inşallah kutudan 25 wattlık adaptör çıkıyordur.
Yani Burak sana şunu söyleyeyim. Yani tamam hadi pilin ömrünü düşünüyorsun. Pil güvenliği diyorsun diyelim. Hı hı. Hadi tamam Çinler gibi 120 watt koyma da abi koy şuna bir 50 watt 66 watt yani hızlandır bunu.
Evet evet.
Ve kablosuz şey... şarjı 11 watt, kablosuz ters şarj watt 4,5 watt. Yani bugün kablosuz da 50 watt'ı gördü. 60 watt'a gidiyor Çinliler. Hı hı. Kablosuz ters şarjda zaten 15-20'ler konuşuluyor. Yani 22 bin liralık telefon neredeyse 22 watt şarj oluyor. 25 wattlık bir şarj kapasitesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani her ya, bin liraya 1 watt. Çok yani bunun fazlasının olması lazım.
Şöyle bir ayıp var. Şimdi bu telefonlarda pahalı telefonlar, her şeyi en uç noktada istiyoruz ya. Bu korkularından dolayı gerçekten şey hissediyorsun. Ya ben seni korkaklığını yaşamak zorunda mıyım? Şimdi mesela şu tablette 45 watt destekli aslında. Ama kutudan çıkan adaptör 25 watt. Yani hatta 25 watt da değil, 15 watt yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlış bilgi vermek istemem ama 45 watt kesinlikle değil. Ve bu Samsung'un en pahalı tableti.
Yani Burak, 15, 25, 45 bizim bunları aşmamız lazım.
Evet.
Bak bunları yani gerçek anlamda rekabetçi bir hızlı şarj olmadıktan sonra 25 mi 35 mi önemli değil. Ver bunu 66 watt. Hı hı. Ver bunu Sony'nin yaptığı gibi akıllı güç yönetimi, akıllı şarj sistemini koy içerisine, entegre et. Yani ben şarja takılıyken oyun oynamak istediğim zaman bataryayı bypass et. Direkt evet. Krizden gelen güçle ben bunu oynamaya devam edeyim. Akıllı sistemler geliştirebilir. Sony telefonlarda, hani pek çok konuda da eleştirdiğimiz Sony telefonlarda yıllardır stamina modu gibi, akıllı şarj sistemleri gibi, yani senin şarj alışkanlıklarını takip eden bir takım yetenekler, yazılımsal, donanımsal bir takım fonksiyonlar var.
Evet.
E sen de bunu yapabilirsin. Ama yani 2021'in artık son döneminde çıkarttığın telefonda, 22 bin liralık telefonda yani 25 wattları konuşmamamız gerekiyor. Rakibinde evet 120 watt var.
Evet.
Tamam. Ya. Hızlı şarj telefonun 2 yıllık döngüde %20'sini, daha doğrusu pilin %20 kapasitesini götürebilir. Hı hı. Ama sen de o zaman onun gibi yapma. 120 watt yapma da 66 watt yap ya.
Evet ya.
Yap yani.
Yani rekabetin en sonunda yarışmayı seçiyor Samsung. Bu teknik imkansızlıklar değil artık.
Çünkü şundan dolayı Burak, bak şimdi Z Fold 3'te Samsung'un kendisi doğrudan ya da dolaylı olarak söyler ya da söylemez ayrı bir konu ama fiyatını, üretkenlik yeteneklerini ve bir takım diğer avantajlarını düşündüğümüz zaman Z Fold 3 birinci seviyede iş dünyasını, profesyonelleri, IT yöneticilerini, tabii ki teknolojiyi çok seven, en yeniyi kullanmak isteyen, bütçesi değer veren teknoloji tutkunlarını ayrı tutuyorum. Onlar zaten her zaman marka bağımsız olarak heyecan verici bir teknoloji özellik varsa gidip son teknolojiyi alıyorlar ve kullanıyorlar. Evet. Onları bir ayrı bir kenara koyuyorum ama yaygın hedef kitlesi olarak iş dünyası mesela Samsung'un ana hedef gruplarından bir tanesi. Şimdi oradaki profili düşündüğüm zaman yani bir iş yöneticisi havalimanında uçağın kalkması 10 dakika kala telefonu şarj edip 10 dakikalık şarjı uçağa giriyor mesela. İşte 10 dakikada telefonun gerçekten şarj olabilmesi lazım.
Evet evet.
Büyük oranda şarj olabilmesi lazım. Ya bugün Çinli firmalara bakıldığı zaman 10 dakikada %100 şarj iddiasında bulunan markalar var artık. Musmol'un devreye girdiği zaman 15 dakikada 4500 mAh'i doldurabilen markalar var. Anlatabiliyor muyum?
Evet yani, evet. Ya daha geçtiğimiz gün lafını bölüyorum yine abi. Geçtiğimiz günlerde hangi markaydı unuttum. İşte turbo şarj orta segment bir telefon ama yani takıyorum ekranda hemen şarj ibareleri ve görselleri canlanıyor. İçerisinde bir akış var. Yani hızlı şarjı göstermek için kullanıcıya ellerinden geleni yapıyorlar. Yani gerçekten biz şu anda bu yarışın içerisindeyiz arkadaşlar. Her telefonu şarja taktığında da sen bunu bil. Ben seni telefonu en hızlı şekilde şarj ediyorum. Ama Samsung üzüyorsun yani Samsung. Ben başka bir ya şey olmaması, demiyorum.
Öyle olmaması lazım. Buradan işlemci kısmına geçelim. Şimdi bak ben Z Fold 3'ü toplamda paket olarak gerçekten hibrit cihaz olması itibariyle, üretkenlik anlamındaki yetenekler itibariyle benim beğendiğim bir cihaz oldu. Hı-hı. Fiyattan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Sonuçta 22 bin liralık fiyatıyla benim alabileceğim bir telefon değil. Benim alabileceğim bir cihaz değil. Ama bir teknoloji severi olarak hem selefine göre üstüne koydukları anlamında hem de hayatı kolaylaştıran bir takım fonksiyonlar anlamında beğendiğim bir cihaz oldu. Ama bu eksiklerini ya da daha iyi yapabileceği şeyleri görmezden geleceğimiz anlamına gelmemeli. Çünkü mesela şöyle bir durum var. Güzel olan detay şu. Fold serisi Snapdragon 888'de geliyor. Samsung burada Exynos ya da Snapdragon ayrımı yapmıyor.
Evet.
Snapdragon işlemci ailesiyle veriyor. Ama Z Fold 2 865 Plus'a geldi. Yani çıktığı dönemdeki en hızlı Android işlemcisine sahipti. Ama Z Fold 3 Snapdragon 888 Plus duyurulmasına rağmen 888'e geldi. Yani telefinin yaptığını yapamadı. Bence böylesine prestijli, böylesine özel bir cihaz işlemci tarafındaki en güçlü çözüme sahip olabilmeliydi. Hatta bence Samsung AMD GPU'lu işlemci, yeni Exynos 2200 mi olur artık ismi ne olacaksa, bu telefonu yetiştirebilmeliydi. Evet. Ama onu bir tarafa bırakıyorum. 888 Plus mutlaka olmalıydı geçen yıl olduğu gibi. Çünkü bu telefon çıktıktan sonra İki tane Çinli firma, bir tanesi Honor, bir tanesi Xiaomi 888 Plus telefonlarını duyurdu. Ha, Qualcomm'un kendisi de kendi logosunu taşıyan oyun telefonunda Plus'ı kullanamamış. O da ayrı bir ironi. Ama bu telefon bence Z Fold 2'de olduğu gibi Plus güncellemesine sahip olmalıydı bence.
Evet evet. Yani bu zaten benim en çok şaşırdığım şeylerden biriydi. Ben yine lansmanda dedim. Yani lansmanda zaten özellikle Yonga üzerine çok çok durmadılar bile. Yonga'dan bahsetmediler bile belki de. Şimdi tekrar anılarımı canlandırıyorum da belki de insanlar direkt izleyenler de şu izlenimi oluşturup bütün chat ekranını Snapdragon 888'de niye Plus nerede şeklinde yorumlarda doldurmamak için bahsetmediler bile yine.
Hani şu var Burak, sözünü kesiyorum. Şöyle bir durum var. 888 Plus ile 888 arasında teoride de pratikte de günlük kullanımı etkileyebilecek bir fark yok aslında. Evet, ana performans çekirdeğinin frekansı biraz daha yüksek. İşte 2995 MHz. Bunu sentetik testte yakalamak bile çok kolay değil. Yapay zeka tarafında, hesaplama tarafında performans farkı var ama zaten o bizim gündelik kullanımdaki uygulamalarımıza çok yansıyan bir kriter değil.
Evet.
Bu bağlamda hani aslında kullanım noktasında gündelik hayata temas eden bir fark olmasa bile böyle bir telefonun ben en yenisine sahibim mesajını vermesi gerekir diye bu eleştiri yapıyoruz aslında.
Evet evet ya şey var, ben çok düz bir diyelim sadece telefonu kullanan birisiyim ama en iyisini istiyorum. Şimdi ben böyle oturup lansmanı izlerken baktığımda benim aklımda direkt bu soru canlanıyor. Yüzde kaç artıydı, yüzde kaç eksiydi, aslında arada fark var mıydı bunu düşünmüyorum ki. Snapdragon 888 Plus diye bir Yonga var. En yeni Yonga. Ben olaya bu şekilde bakıyorum ve bu şekilde baktığımda direkt o chat ekranını ben de doldururum. Plus nerede? Bunun plus'ı yok.
Bu arada biraz buradan yazılım tarafına geçelim. Mesela ben bu telefonda yani Z Fold serisi zaten ilk çıktığı jenerasyondan bu yana küçük ekrandan büyük ekrana geçiş konusunda gerçekten iyi optimize bir cihaz. Yani küçük ekranda başladığım bir oyunu büyük ekrana anında devam edebiliyordun ama
evet.
Z Fold 3'te artık o Nirvana'ya ulaşmış. Anında geçiyorsun şak diye geçip oyuna devam edebiliyorsun. Bunun dışında tabii büyük ekranla birlikte multitasking dediğimiz çoklu uygulama yetenekleri çok iyi bir noktaya gelmiş. 3 artı 1 uygulama çalıştırma kabiliyetim var. Yani ekranı ikiye bölüyorsun. Bir yarısına en çok o an en çok kullanılan uygulamayı daha büyük olarak veriyorsun. Diğer yarısına iki tane uygulamayı küçük aynı anda daha küçük şekilde veriyorsun. Bir de onların üstüne bir üst ya bir üst katman olarak dördüncü bir uygulamayı açma şansı daha veriyor. Bunlar güzel. Gerçekten neredeyse bilgisayar vari bir deneyim sağlıyor kendi çerçevesinde evet. Ama hani lansmanda bahsedilmeyen şeyler diye cümleye girdin ya mesela benim Z Fold 3 lansmanında hakkında pek bir şey duyamadığım ama merak ettiğim önemli bulduğum özelliklerden birisi Samsung DeX oldu.
Şimdi onu diyeceğim ya.
Şimdi 7.6 inç boyutunda bir ekran olduğu için aslına bakarsan DeX'in kendi arayüzü bunun standart arayüzü bile olabilir ekran büyüklüğü itibariyle. Çünkü PC'ye benzer bir deneyim vaat ediyor.
Ekranda büyük büyük zaten şey dediler, bu cebinizde taşıdığınız bilgisayar. Yani artık DeX'e de ihtiyacınız kalmadı havası oluştu.
Ama hiç DeX'ten bahsetmedim mesela. Şimdi Samsung'un bilgisayar deneyimi için geliştirdiği arayüz DeX.
Evet.
Tabii bildiğin hani Windows benzer bir başlat menüsü var ve oradan yürüyerek. Ha, tabii ki her uygulama bilgisayar bari şekilde monitöre ölçeklenmiyor. Çoklu uygulama desteği konusu bilgisayar gibi değil. Orada biraz daha farklı avantajlar, dezavantajlar demeyeyim. Bir takım limitlemeler, sınırlamalar var.
Vay vay.
Sonucunda Android tabanlı bir sistemden bahsediyor en nihayetinde. Ama yani mesela ben Fold'da özel bir DeX görmek isterdim. Yani Fold'da tek tuşa basıp direkt DeX menüsüne geçmesini isterdim. Fakat bunlar yok şu anda. Çünkü tablette buna benzer şeyler var. Tablet tarafında farklı firmalarda tek tuşla bilgisayar vari arayüze geçebiliyorsun. Bence Fold'da da olması gerek.
Yani acaba orada da bir şeylerin peşini bırakıyorlar mı şeklinde bir soru canlandı ama belki de Fold olmasından mütevellit, yani kimsenin belki de bu kadar büyük ekran varken bir DeX, ikinci bir ekran veya bu ekrana klavye mouse bağlamak, bu tür zahmetleri insanların aklına getirmeyelim. Bizim zaten devasa bir ekranımız var. Burada her şeyin yapılıp bitirilebildiğini, bu hizmeti sunduğumuzu belki de gösterelim şeklinde bir niyetleri olabilir diye düşünüyorum. Ben de yani S7 bu tablet, gerçi bu telefon tablet kıyaslaması yapmak doğru olmaz ama.
Gerçi bu dediğin bilim tablet yalnız.
Ha evet, fold da tablet. Ya yani fold da tablet, bu en azından 12.4 inçlik.
Ben Tab C7 için söylüyorum bunu.
Ha tamam. Ya şey var. Mesele şu. Yani burada mesela DeX kullanırken benim en çok garipsediğim olaylardan biri şuydu. Orada mesele pencereleri ölçekleyip birden fazla pencereyi belki de aynı anda masaüstü deneyimi gibi yaşayabilmek ya. Bazı uygulamaları mesela ölçeklediğinde uygulama yeniden başlıyor. En ufak bir ölçekleme hareketi yaptığında yeniden başlıyor. Ve bu yani üçüncü parti uygulamaya geçer geçmez. Hani bir tık iki tık ötesi değil. Bir galeri uygulamasında, kamera uygulamasında tabii ki bunları kendi içerisinde halletmiş ama üçüncü bir uygulamaya geldiğimde, ölçeklediğimde uygulamanın baştan açılması nedir ya? Ben belki de orada bir form doldurdum. Uygulama yeniden açılacak, form silinecek. O yüzden yani DeX'i belki de olgunlaştırmak Samsung için hala çok vakit kaybettiren bir şey. O yüzden nasıl olsa ekranımız var. Android'in kendi ölçeklenir bir arayüzü ve uygulamaları buna her zaman uygun. Biz en temel koşulluk sağladık, ekran. Bir daha da uğraşmayalım belki de burada DeX'le gibi bir kafayla ben hiçbir şey söylemediğini düşünüyorum.
Yani şey bak, Z Fold 3 büyük bir ekrana sahip olduğu için Tab C7'nin yanında ya da çapraz olarak düşün, ikinci bir ekran olarak yani ekranı ölçekleyebilmen, genişletebilmen lazım. Yani hı hı. Tablette mesela bir şey yaparken ya da belki bilgisayar entegrasyonu için de bu söylenebilir. Microsoft'ta zaten sıkı bir işbirliği var Samsung'un.
Evet.
Yani Tab C7 yeri geldiği zaman mesela bilgisayarın yanında Adobe Premiere Pro'da hızlı erişim ekranının menüsünü kontrol etmek için de kullanabiliyor olabilirsin aslında. Bu sağlanabilecek özellikler bunlar. O noktada aslında ucu açık konseptler geliştirilebilir. Ama DeX konusu sessizliğe bürünen bir konuydu Z Fold 3 lansmanında. Bence DeX'in ideal olduğu cihazlardan birisi Fold ailesi. Çünkü 7.6 inç epey büyük bir ekran. Mobil cihazlar, taşınabilir cihazlar söz konusu olduğu zaman. Bakalım zamanla o konuyu anlarız. Bunun dışında tabii pek çok başka özellikten bahsedilebilir ama zaten bir haftadır bunlar konuşulan şeyler.
Evet.
Stereo ses sistemi, AKG destekli. Bunun dışında ekrandan parmak izi okuma sistemi yok bunda. Güç butonu üzerinden. Çünkü belki hani dış ekrana koyulabilir miydi diye insan düşünmeden edemiyor. Ama zaten hem dış ekran hem iç ekran onun karmaşık yapısı itibariyle güç butonu üzerinden parmak izi okuma sistemi devreye girmiş durumda. Bunun dışında ultra wideband, yani ultra yüksek frekansta çalışan mekansal algılama sistemi de yine bunda var. Cihazlarla kolay haberleşebilme ve entegrasyon anlamında. Yani pek çok şeyi var. Toparlamak gerekirse ben şunu söyleyebilirim kendi adıma. Z Fold 3 önemli yenilikler ve önemli güncellemelerle gelen ve şu an dünyada paranın satın alabileceği en iyi katlanabilir telefon. Çünkü donanım anlamında da çok iyi özellikleri var. Yazılım anlamında da çok iyi özellikleri var. Ha, fiyatı bizim için pahalı. 22 bin liralık fiyatlandırmadan bahsediyoruz ama yani biz teknolojiyi değerlendirdiğimiz, ürün seviyesine konuştuğumuz zaman benim hani yanımda taşımak isteyeceğim cihazlardan bir tanesi olmuş. Daha iyi olabilecek yanları var. Zaten eleştirilerimizi yaptık. Snapdragon 888 Plus'la gelebilirdi. Ekran altı kamera sisteminin yeri daha iyi belki optimize edilebilirdi. Kamera sisteminde farklı dokunuşlar olabilirdi. Mesela Z Fold 3'ün ekranı büyük olduğu için kamera arayüzü bu telefona özel de olabilir. Hı hı. Farklı kamera özelliklerini daha profesyonel şekilde yönetebileceğin bir şekil de olabilir. Düşünsene yani böyle ekranı yarım katladığını düşün. Bir taraftan kameraya bakarken altta da profesyonel kamera menüsü olabilir. Hem de bazı özel arayüzler var mesela Sony'nin de telefonlara getirmiş olduğu. Sine Altay'la çalışmışlardı galiba. Bu çerçevede bir şeyler olabilir. Buna benzer yaklaşımlar yapılabilir. Yani büyük ekrandan daha fazla istifade edilebilen bir takım yaklaşımlar söz konusu olabilir orada. Ama Samsung bunları yapmamış. Belki İlerleyen jenerasyonda bunlar da olabilir. Olmasına da fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük ekrandan daha fazla istifade edebileceğimiz şeyler söz konusu. Yapan firmalar da var. Bunlardan bir takım örneklemeler alınarak koyulabilir aslında oraya.
Vallahi merak edenler için de şu detayı da yapmış olayım. Fold 3 ve Flip 3 geldikten sonra Flip 2 ve Fold 2 şu anda hala piyasada bulunabiliyor mu? Yurt dışında göremedim. Yani bazı eBay veya işte Amazon'un sitesine girdiğimde, Samsung'a girdim, eBay'e girdiğimde göremiyorum ama ülkemizde sanırım Samsung.com.tr'de Flip 2 15 bin lira, Fold 2 de 19 bin lira, 19.999 liraya bulunabiliyor. Yenilerde zaten onun üstünde bir fiyatla gelmiş ve varmak istediğim şey şuydu. Yenileri çıkınca eskilerini alabilir miyiz? Yok. Yani yine öyle bir ciddi bir fiyat indirimine maalesef uğramadılar. Ve hani videonun sonunda benim de eklemek istediğim, sormak istediğim bir şey var aslında. Arkadaşlar sizler günlük hayatınız içerisinde veyahut iş hayatınız içerisinde bir toplu taşımada olsun veyahut gerçekten hani ne bileyim lüks bir semtte oturuyorsunuz. Herhangi bir insanın, kullanıcının, arkadaşınız, dostunuzun elinde Flip 2 veya Fold 2 gördünüz. Ben bu konuyu çok merak ediyorum. O yüzden hani bu konuyla alakalı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ülkede hani Fold 3 ne kadar iyi görebilir? Flip ne kadar 3 ne kadar iyi görebilir? Bunu merak eden birisi olarak bir önceki nesilde siz gördünüz mü kimsenin elinde? Bu soruyu sormak isterim. Yorumlarda yorumlarınızı beklerim.
Evet, bizden o zaman Z Fold 3 ve katlanabilir cihazlarla ilgili olarak şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Görüş önerilerinizi bekliyoruz. Eleştirilerinizi bekliyoruz tabii ki. Bunun dışında sosyal medyadan da bize ulaşabilirsiniz. Zaten sosyal medya hesaplarımız şu anda aşağı gelmiş olması gerek diye düşünüyorum. O zaman yavaş yavaş kapatalım istersen Burak. Bizden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vaktinize sağlık. Eğer YouTube kanalından izliyorsanız Donanım Haberi'nin bu videosunu, Donanım Haberi'nin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı da değerlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.